ve insanların zincirlere vurularak açlığa, sefalete ve unutulmuşluğa terk edildikleri günler gelmeye başlamıştı. Bir kez daha özverili insanlar ve şehitler çağı açılıyordu. Kafalarında sağlıklı düşünceler taşıyan, kardeşlik, adalet ve daha güzel bir geleceğin düşlerini kuran ve morallerini hakkın galip geleceğine olan inançlarıyla sürekli takviye eden insanlar, bir kez daha imanlarından aldıkları güçle öfkelere, aşağılamalara, çilelere, işkencelere ve türlü ölümlere göğüs germeye çağrılıyorlardı. Ne kadar alçakça, vahşice ve hayvanca tepki varsa hepsini göğüslemek zorundaydılar. Mekke'nin ileri gelenleri öfkelerinden çıldırmış gibiydiler. Nüfuzları ve otoriteleri ellerinden çıkıp gitmek üzereydi. Önüne çıkan her şeyi silip süpürecek büyük bir tufan patlamak üzereydi. Bu tufan eğer durdurulmazsa onları ve tanrılarını silip götürebilirdi. Servet kaynakları, her türlü şehvet kapıları, kendilerine şan, şöhret ve zenginlik kazandıran makam ve mevkileri kaybolup gidiverebilirdi. Bunlara sahip çıkmak için her şeyi yapmalıydılar. Bu dev insan selini durdurmak için ellerinden geleni zaman kaybetmeden yapmak durumundaydılar. Geçmişte yaşamış azgın zorbaların başına gelenlerden hiç ibret almıyorlardı. Halbuki onlar kendilerinden çok daha güçlü, nüfusça çok daha kalabalıktılar. Ama ne olmuştu? Ansızın yerle bir oluvermişlerdi. Ezilen müstazaflar selinde kibirleriyle birlikte batmışlar ve müstazaflar aydınlık sancağın altında kendi kararlarını uygulamak ve hesap dengesini değiştirmek için iktidara yükselmişlerdi. Bu Mekke büyüklerine ne oluyordu da geçmişten ibret almıyorlardı? Ne oluyordu da geçmişi hatırlamak onlara hiç yarar sağlamıyordu? Onlara ne oldu da hiçbir zaman söz anlamaz bir duruma düşmüşlerdi? İşkencenin en ağır şekilleri bile kalplerde alevlenen iman ateşini söndüremezdi. Bu arada beyin hücrelerine sinmiş düşünceleri de silip atamazdı. Müstezafların, yani ezilenlerin, bu azgınların şımarıklarına son verecekleri günde bir gün mutlaka gelecekti. Ama zorbalar, zaman tünelinden akıp giden bu insan selinin gerçek gücünü takdir edemiyorlardı. Çünkü onlar, tarihin dinamiğinden anlamıyorlardı. Ezilenlerin yüreklerinden yükselen lanetlerin gücünü de kavramamışlardı. Varsın Ebu Leheb Muhammed'e ve ona tabi olanlara tuzak kurmaya devam etsin de. Kurbanlarının lanetleri onun peşini asla bırakmayacak ve bir gün alevli, naran zatel hep ateşle dağlanacaktı. Bu tehdit, Muhammed'i inananların kalplerini güvenle doldurmuştu. Onlar, Muhammed'in bu tavrıyla kızı Rukiye'nin geleceğini feda ettiğini gözleriyle görmüşlerdi. Bu tavır, Muhammed'in yeni din için gösterdiği cesaretin başka bir delili değildi. O, davetini aşağılayanlara karşı kesinlikle susmayacağını baştan haber veriyordu. Ne kadar yakın akrabası, Kureyş'in de ne kadar büyük itibarı olursa olsun, gerektiği zaman kendisine saldıranları ve davetini alayla reddedenleri lanetleyebileceğini kanıtlamıştı. Kureyş büyükleri, Muhammed konusunda büyük bir şaşkınlığa düşmüş durumdaydılar. Onu Mekke sokaklarında dolaşan küçük bir yetim olarak hatırlıyorlardı. Taş taşıyan, acımasız güneşin altında zenginlerin hayvanlarını otlatan yoksul bir genç olarak. Bir lokma ekmek için yırtınan bu zavallı genç nasıl oluyordu da onların başına geçmek ve sahip olduklarını ellerinden almak isteyebilirdi? Evet, savaş başlamıştı. Zenginlerin varlıklarını, yoksulların da daha güzel bir dünyada onurlu bir hayat sürme haklarını savunmak için giriştikleri bir savaştı bu. Muhammed bir gece geç saatlerde evine döndüğünde, yüreği kendisine tabi olanların karşılaştıkları acılardan dolayı büyük bir sıkıntı içindeydi. Ama yaktığı kararlılık ateşi asla sönmemeliydi. amcası Ebu Leheb'in Haşimoğullarını tamamen kendi safına çekeceğini biliyordu. Eğer Haşimoğulları onu yalnız bırakırsa, Kureyş efendilerinin saldırılarına karşı tek başına kalacaktı. Ama Ebu Bekir, Mekke ileri gelenlerinden her gün yeni birini İslam'a kazandırıyordu. İşte Maz'un oğlu Osman, Cerrah oğlu Ebu Ubeyde, Muhammed'in davetini kabul etmişlerdi. Bütün bunlar harika gelişmelerdi. Ama Kureyş silahşörlerinin başı amcası Hamza'yı kim getirebilirdi? Acaba Ebu Leheb Hamza'yı Muhammed'e eziyet etmeye sevk edebilir miydi? O bunları düşünürken aniden kapı açıldı ve kızı Rukiye içeri girdi. Ağlıyordu. Ebu Leheb'in oğlu Utbe onu boşamış, kayınpederi Ebu Leheb de kendisini dövmüştü. Karısı da elbiselerini yırtmış ve hep bir ağızdan babası Kureyş'in gittiği yoldan ayrı kaldığı sürece evlerinde kalmasına asla izin vermeyeceklerini yüzüne haykırmışlardı. Hatice artık genç bir dul olan kızını teselli etti. Babası da onun gözyaşlarını sildi. Muhammed bu gelişmeyi görüşmek üzere Ebu Bekir'in yanına gitmek için evden ayrıldı. Yürürken yolun dikenlerle dolu olduğunu fark etti. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil az ötede dikilmiş, yarı çıplak vaziyette pis bakışlarıyla Muhammed'i süzüyordu. Muhammed dikenleri geçmiş yoluna devam ediyordu ki kadın cariyelerinden birine seslendi. Cariye hemen Muhammed'in üzerine pislik atmaya başladı. Ebu Leheb'in karısı ise kenarda durmuş gülüyordu. Kocası da onun yanında dikiliyordu. İkisi de Muhammed'in Kureyş'in efendilerini kibirlendiren ve kibirlenmelerini sağlayan o görünümüyle alay ediyorlardı. Muhammed Ebu Bekir'e, Ebu Leheb ve ailesinin kendisine ve suçsuz kızına yaptıklarından yakındı. Ebu Bekir de din kardeşleri olan Osman'ın Rukiye'nin Utbe ile evlenmiş olmasından dolayı üzüldüğünü söyledi. Nitekim birkaç gün geçmeden güzel ahlak sahibi büyük bir tacir olan Osman'la Rukiye nişanlandılar. Ebu Leheb'in karısı ise Muhammed'in geçtiği yollara diken atmaya devam ediyordu. Köleleri ve cariyeleri tahrik ederek yoldan geçerken onun üzerine çöpleri boşalttırıyordu. O bir kadındı. Muhammed sırf bu nedenle yaptıklarına karşı sabırlı davranıyordu. Ama karşısındaki bu sabrın iç yüzünü anlamadığı için onu rahatsız etmeyi sürdürdü. Hatta azgınlığını daha da ileri götürdü ve cariyeleriyle onun geçtiği yolları gözlemeye ve geçerken onu taşlatmaya başladı. Ebu Leheb'in elleri gibi o da helak olsundu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendisi de helak olsun, ne malı fayda etti ona ne de kazandı. O alevli bir ateşe girecek ve karısı da beraber odun taşıyıcısı olarak boynunda bükülmüş bir ip vardır onun. Ebu Leheb'in karısı bir gün mescitte ibadet eden Ebu Bekir'in yanına geldi ve önünde kırıtarak şöyle dedi. Arkadaşına neler söylüyor, onunla neler konuşuyorsun? Duyduğuma göre o şiir söylemeye de başlamış. Ebu Bekir karşılık verdi. Allah'a yemin ederim ki arkadaşım şair değildir. Kadın şöyle dedi. O değil mi boynunda bükülmüş bir ip vardır onun diyen? Bunu söyledikten sonra eliyle boynunu ve göğsünü yoklamaya başladı. Bir yandan da boynumdaki bükülmüş ipi neden bilerek kırıtıyor diye sordu. Ebu Bekir gözlerini eğdi ve ona karşılık vermedi. Kadın hafif meşrep bir insandı ve konuşurken hem gülüyor hem de kırıtıyordu. Yanından ayrılırken Ebu Bekir'e şöyle dedi. Kureyş benim efendisinin kızı olduğumu bilir. Bundan sonra da köleleri ve cariyelerini Muhammed'e karşı kışkırtmaya devam etti. Oysa Muhammed bu zavallı insanlara insanca bir hayat kazandırmak için çalışıyor, bu uğurda türlü özverilerde bulunuyordu. Ama Ebu Leheb ve onun odun taşıyıcısı karısının verdikleri eziyetlere tahammül etmeye çalışıyordu. Ebu Leheb'in Muhammed'e yaptıkları, ona acı vermeleri halinde Haşimoğullarının tepkisinden korkan Kureyş'in diğer ileri gelenlerine de cesaret veriyordu. Çünkü Ebu Leheb onun amcasıydı. Ancak Haşimoğullarının büyüğü Ebu Talip, Muhammed'in yanında yer aldı ve kavmine, kardeşinin oğluna kötülük etmelerine asla izin vermeyeceğini duyurdu. Kardeşi Ebu Leheb'e bile mani olacağını ilan etti. Ama aynı Ebu Talip, Muhammed'e gidiyor, huzur ve sağlığı için bu davadan vazgeçmesini istiyordu. Muhammed, amcasının bu sözlerinden rahatsız oldu. Acaba amcası artık kendisini himaye etmeyecek duruma geldiği için mi davetini bırakmasını istiyordu? Amcasından davetine müdahale etmemesini isteyerek uğrunda ölse bile bu davete devam edeceğini söyledi. Amcası o zaman ona kendisini sonuna kadar koruyacağına ve kimseye teslim etmeyeceğine dair yemin etti. Artık dilediğini söyleyebilirdi. Kureyş ileri gelenleri Ebu Talib'i yeğenini himaye etmekten vazgeçirmek için çok dil döktüler. Yanlarına Velid oğlu Amara'yı alarak gittiler ve Amara Kureyş'in en tatlı genci dediler. Ebu Talib'e de şöyle bir öneride bulundular. Bu gördüğün Velid oğlu Amara ki Kureyş'in en güçlü ve en güzel gencidir. Al onu, aklı ve görüşüyle senin olsun. Onu evlat edin. Onu al ve karşılığında bize senin ve atalarının dinine karşı çıkan, aileleri bölen ve akıllarını rezil eden o yeğenini ver de onu öldürelim. Adama karşılık adam. Ebu Talip öfkesini bastırarak onlara bağırdı. Ne kadar da çirkin bir pazarlık yapıyorsunuz. Sizin bana verdiğinizi ben besleyeyim, benim size verdiğimi siz öldürün. Allah'a yemin ederim ki bu asla gerçekleşmeyecek bir şey. Bu cevap üzerine içlerinden biri şöyle dedi. Ey Ebu Talip, kavmin sana karşı insaflı davrandı ve seni, senin de hoş görmediğin bir şeyden kurtarmak istedi. Ama görülen o ki sen onların önerilerini kabul etmek istemiyorsun. Bunun üzerine Ebu Talip şu karşılığı verdi. Yemin ederim ki onlar bana karşı hiç de insaflı olmadılar. Ama sen beni yalnız bırakmak ve kavmimi benim karşıma dikmek istedin. Neye inanıyorsan onu yap. Bu konuda Ebu Talip'le konuşmanın yararı olmayacağı ortadaydı. O bu tavrıyla Haşimoğullarını da ikiye bölmüş oldu. Bazıları onu ve kardeşinin oğlu Muhammed'i, bazıları da Ebu Leheb'i destekliyordu. Haşimoğullarının yoksulları Ebu Talib'in, varlıkları da hiç kuşkusuz Ebu Leheb'in yanında yer alacaklardı. Buna rağmen Muhammed'in davetini engelleyecek acil ve bitirici çözümler bulunmalıydı. Muhammed'e tabi olmayı düşünenler, Kureyş hükümetinin heybet ve kararlılığını görmeliydiler. Ve Kureyş'in ileri gelenleri Ebu Sufyan'ın başkanlığında toplandılar. Toplantı sonunda Muhammed'in getirdiği ilahi hükümlerin yasaklanması kararlaştırıldı. Kureyş yönetiminin aldığı bir diğer karar da Muhammed'e inanan köle ve azatlıların öldürülmesi, ona uyan tacirlerin ticaretlerinin bozularak mallarının imha edilmesiydi. Kureyş'in silah şörleri ve işçileri de halkın Muhammed'le buluşmasını engellemeye başladılar. Ama bütün bu karar, kanun ve çalışmalara rağmen Muhammed'in tebliğleri her gün daha fazla yayılıyordu. Kureyş'in de üzerinde yer alan Mekke yönetiminin aldığı kanunlar ve savurduğu tehditler de hiçbir işe yaramıyordu. Mekke yönetimi ve yönetimden çıkarı olan çevreler, İslam davetine karşı kaba kuvvet kullanmaya, Muhammed'e inananlara işkence etmeye başladılar. Zayıf kimseleri öyle dövüyorlardı ki, yiğitlerin yürekleri bile bundan dolayı ürperti duyuyordu. Mekke yönetimi, Muhammed'i davete inanan işçi ve kölelere işkence etmeye başlamıştı. Zengin Müslümanlar da yavaş yavaş ticaretlerinin bozulmaya başladığını görüyorlardı. Köleler arasında en fazla sesi çıkan Rabah oğlu Bilal'di. Bilal, Halef oğlu Ümeyye'nin kölesiydi. Efendisi ondan Muhammed'in öğrettiklerini terk ettiğini söylemesini istediğinde o bunu reddetti. Ümeyye, güneşin tam tepeye çıktığı anlarda Bilal'in çıplak olarak kızgın kumların üzerine bırakılmasını ve karnının üzerine de ağır bir kaya konulmasını emretti. Bilal bu haldeyken bir yandan da kırbaçlanıyor ve tekmeleniyordu. Bilal'e böyle işkence edilirken Ümeyye de ara sıra başında dikiliyor ve şöyle diyordu. Pis köle, ya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya tapacaksın ya da ölünceye kadar böyle kalacaksın. Bir defasında Bilal işkence görürken Nevfel oğlu Varaka oradan geçiyordu. Bir an Hristiyanlığın verdiği ilk şehitleri hatırladı ve Ümeyye'ye, Bilal'in inancı uğruna böyle işkence görerek ölmesi halinde Hristiyan azizlerinin türbeleri gibi görkemli türbeye gömeceğine dair yemin etti. Ümeyye'nin kölesi Bilal'e yaptıklarını gören diğer Kureyş büyükleri de aynı işkenceyi kendi inançlı kölelerine yapmaya başladılar. Onları yakıcı güneşin altında kızgın kumların üzerine çıplak olarak yatırıyor ve demir zırhlar giydirerek vücutlarını ateşle dağılıyorlardı. Bu işkence zavallı insanlar bayılıncaya kadar devam ediyordu. Muhammed bu durumda olan ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bazı müminlere kendilerini işkenceden kurtaracak sözleri dilleriyle söylemelerine izin verdi. Bugün belki efendileri sayıca kalabalıktı. Ama yarın hak galip gelince kimin daha kalabalık, kimin daha seyrek olduğunu göreceklerdi. Ama onların çok azı bu ruhsatı kullandı. Büyük bölümü işkenceler karşısında çözülmeyip dimdik durmayı ve bir insanın asla katlanamayacağı acılara katlanmayı tercih ettiler. İşkence görenlerin yakınları Muhammed'e giderek durumdan yakınıyorlar. O da sabretmelerini tavsiye ediyordu. Sabır, ölünceye kadar. Ve Ammar'ın annesi Sümeyye, işte bu işkencelerden birinde öldürüldü. Sümeyye güzel bir kadındı. Kurtuluşu yeni dinde bulmuştu. Kendisine aşık olan birçok erkeği reddetmiş ve kendisi gibi Muhammed'e inanan birini eş olarak seçmişti. O, kadınları ve tanıdığı erkekleri yeni dine çağırıyordu. Ona vurgun olan erkeklerden biri de Ebu Cehil'di. Müslüman olduktan sonra onlardan yüz çevirmiş olması, diğerlerinin olduğu gibi Ebu Cehil'in de zoruna gidiyordu. O, Kureyş'in ileri gelenlerinden zengin bir tacirdi. Çok nüfuzlu, etkili ve güçlü biriydi. Sümeyye'yi inancından vazgeçirmek için çok uğraştı. Ama o, Ebu Cehil'i azarlayarak kovdu. Ve kendisi gibi kadınların yeni dine girmeleri için elinden gelen gayreti gösterdi. Kureyş ileri gelenlerinden eski aşıkları bir gün onu yolda yakaladılar ve yere fırlattılar. Ona Muhammed'in davetinden çıkmasını emrettiler. Reddetti. Reddedince fena şekilde dövdüler. Kadıncağız sonunda bayıldı. Erkeklerin çapkın tavırlarına ve yumuşak davranışlarına alışmış bu kadını hemen öldürmediler. Ayılmasını bekleyip tekrar Muhammed'i inkar etmesini istediler. Güzel bedeni böyle acılara alışkın değildi. Ama o isteklerini şiddetle reddetti ve onun öğrettiklerini asla terk etmeyeceğini söyleyerek onlara Muhammed'in erdemlerinden ve yeni dinin güzelliklerinden bahsetti. Ebu Cehil bu sözleri duyunca iyice çılgınlaştı ve hayvani bir şekilde ona saldırarak, "Sen Muhammed'e ona aşık olduğun için inandın" diyerek mızrağını zavallı kadının kadınlık uzuğuna sapladı. Mızrağı aynı yere defalarca saplayarak onu aşağılanmış bir şekilde öldürmek istedi. Yeni din ilk şehidini vermişti. Bu olay Mekke ileri gelenlerini şehirde tek bir mümin kalmayıncaya kadar hepsini öldürmeye yönelik güçlü bir teşvik olmuştu. Sümeyye'yi Ebu Cehil kadar seven başka biri olamazdı. Ama buna rağmen onu kendi elleriyle öldürmüştü. Muhammed, Kureyş büyüklerinin kendisini izleyenlerin kanlarıyla çıldırmalarından ve sessiz sabrının daha fazla kan dökülmesine yol açmasından korkmaya başlamıştı. Bu gibi olaylar insanları ona inanmaktan ürkütebilirdi. Konuyu eşi Hatice ve yakın dostu Ebu Bekir'le görüştü. İşkence gören o zavallılar için bir işe yaramayan malların ne önemi vardı ki? Sümeyye gibi Bilal de ölmek üzereydi. Ebu Bekir, Osman ve diğer Müslümanlar ve diğer zengin Müslümanlar hep birlikte Kureyş büyüklerinin ellerinde işkence gören kardeşlerini kurtarmaya giriştiler. Ebu Bekir, Halefoğlu Ümeyye'ye giderek Bilal'e acımasını istedi. O, Ebu Bekir'in bu isteğini reddederek, "Onu sen bozdun, gördüğün halden de sen kurtar," dedi. Ebu Bekir, Bilal'i 5 kese altın karşılığında almayı teklif etti. Ümeyye, altınları alarak Bilal'in karnındaki kayayı kaldırmalarını emretti ve şöyle dedi. "Ey Ebu Bekir, eğer 1 kese teklif etseydin bile onu sana satacaktım." Ebu Bekir de şu karşılığı verdi. "Eğer sen 100 kese isteseydin bile ben yine onu alacaktım." Ebu Bekir Bilal'i işte böyle kurtardı ve özgürlüğünü vererek yanına aldı. Ebu Bekir 6 Müslümanı daha bu şekilde kurtardı. Sonuncuları bir cariyeydi. Hattaboğlu Ömer bu cariyeyi yoruluncaya kadar dövüyor, bir süre dinlendikten sonra tekrar dövmeye başlıyordu. Kureyş, sahibine hiçbir faydaları dokunmayacak köle ve cariler uğruna servetini çarçur eden Ebu Bekir'le alay etmeye başladılar. Ama Ebu Bekir'in bu davranışı diğer Müslüman zenginleri de harekete geçirmiş, onlar da iman eden köle ve cariyeleri özgürlüklerine kavuşturmaya başlamışlardı. Bu gelişme köle ve cariyeleri de cesaretlendirmişti. Artık Kureyş'in azgınlığına karşı tek başlarına değillerdi. Baskıya maruz kaldıklarında zengin Müslümanlardan biri mutlaka yardım elini uzatacaktı. Ebu Bekir, Kureyş'in kültürlü insanlarıyla arkadaşlığını sürdürüyordu. Bu ilişkileri sayesinde Kureyş'in en bilge ve zengin insanlarından biri olan Maz'un oğlu Osman'ı da yeni dine getirmişti. Ebu Erkam oğlu Erkam da yeni dini kabul edenler arasındaydı. Muhammed'in tebliğ ettiği dine inananların sayısı artık kadın erkek 40 kişiyi bulmuştu. Bunlar arasında eski köleler, cariyeler, fuhuşla tanınan kadınlar ve yoksulların yanı sıra zengin tacirler ve kültürlü kimseler de vardı. Muhammed'in evi toplantılar için artık küçük gelmeye başlamıştı. Ev bu sayıyı alacak genişlikte değildi. Erkam, toplantılar için Safa Tepesi'ndeki kendi evinin kullanılmasını teklif etti. Ev bu sayıyı ve daha fazlasını alabilecek genişlikteydi. Üstelik Mekkelilerin gözlerinden de uzaktaydı. Dolayısıyla orada rahatsız edilmeleri de söz konusu değildi. Ve Erkam'ın evinin kapıları Müslümanlara açıldı. Artık her gece onun evinde toplanıyorlar ve Muhammed son inen ayetleri onlara burada okuyordu. Sayıları gün geçtikçe artıyordu. Muhammed'in ticaret kervanlarının Mekke'ye gidip gelmeye devam edeceğini ve hac mevsiminin değişmeyeceğini söylemesi bazı tacirlerin yüreklerine soğuk su serpmişti. İnsanlar yine hac için gelecekler ve bu kutsal topraklarda türlü yararlar bulacaklardı. Değişen tek şey Kabe'nin putlarına tapmayacak oluşlarıydı. Kureyş'in ileri gelenlerine hediye ve nişanlar da sunmayacaklardı. Hac mevsimi geldiğinde israf yapılmayacak, ahlak dışı eğlenceler düzenlenmeyecek, kadın ticaretinden para kazanma yoluna gidilmeyecek, hiçbir günah işlenmeyecekti. Kabe'nin hacılara kapatılacağı korkusuyla yeni dine karşı çıkan bazı tacirler bu açıklamalardan sonra rahat bir nefes aldılar. Bunlar kadın veya köle ticareti yapmayan insanlardı. Kureyş büyüklerine sunulan hediye ve nişanlar da onları pek ilgilendirmiyordu. Onlar için önemli olan tek şey alışverişin canlandığı, hac mevsiminin olduğu gibi devam etmesiydi. Mekke yönetimi yeni ve nihai çözümlerin bir an önce bulunması gerektiğini görüyordu. Muhammed'in taraftarı olan köleler, Ebu Bekir gibilerinin paralarını ortaya koyması sonucu özgürlüklerine kavuştukları için kendilerini çok rahat bir şekilde terk etmişlerdi. Mekke yönetimi ise elindeki kölelere para verecek durumda değildi. Kendisine karşı çıkan köleleri ikna etmek için para teklif edemezdi. Onları ancak öldürerek korkutabilirlerdi. Ama ne yaptıysalar bir işe yaramamıştı. İşkence etmişler ancak bir yararını görmemişlerdi. Sümeyye'ye yaptıkları gibi öldürmüşler ama kadınları bile korkutamamışlardı. Öyleyse doğrudan Muhammed'e bir darbe vurulmalıydı. Güçlü, kuvvetli ve Haşimoğullarından ona tabi olanların korkacakları bir kişi Muhammed'i öldürmeliydi. Ebu Talip artık çok yaşlanmıştı ve silah taşıyacak durumda değildi. Oğlu Ali ise henüz çok gençti. Bütün Haşimoğulları arasında Hamza'dan başka kendilerine diklenebilecek biri yoktu. Evet, o Muhammed'in amcası ve aynı zamanda süt kardeşiydi. Ama onun kafasında Muhammed'in davetiyle ilgili en ufak bir bilgi yoktu. O kendi hayatını, eğlencesini ve avcılığını biliyordu. Bütün bunlar onu Muhammed'den uzaklaştırıyordu. Kureyşliler konuşup tartıştıktan sonra bu işi yapmaya en yetkin kişinin Ebu Cehil ile Hattab oğlu Ömer olduğuna karar verdiler. Her ikisi de halkın kendilerinden korktukları güçlü silahşörlerdendi. Muhammed'in arkadaşlarından hiçbiri bunların yoluna çıkamazdı. Ne Ebu Bekir, ne Osman, ne Sa'd ve ne de Ubeyde. Kısacası hiçbiri buna cüret edemezdi. Muhammed dövülse hiç kimse onun intikamı peşinde koşamazdı. Öyleyse ne bekliyorlardı? Onun heybetini sarsmalıydılar. Bundan sonra arkadaşlarını ezmeleri daha kolay olurdu. Bazı düşük kimseleri kışkırtıp yolda onunla karşılaştıklarında yalancı, deli, büyücü diye bağırtmaya başladılar. Böylece onun heybeti sarsılacak ve insanların gözünden düşürülecekti. Nitekim Muhammed Mekke sokaklarında dolaşırken bu zavallılar yalancı, deli, büyücü diye arkasından bağırmaya başladılar. Bağıranlar arasında Muhammed'in kendilerini kurtarmak için elinden geleni yaptığı köle, cariye, işçi ve sosyal yapının ezdiği çocuklar da vardı. Muhammed canı sıkkın bir halde bir yere oturdu. Kendisini sabra teşvik ederek teselli ediyordu. Gölge altında bir taşa oturdu. Gözyaşlarına hakim olmak için kendisini zor tutuyordu. Kurtuluşları ve daha iyi bir hayat sürmeleri için acı çektiği kimselerin bu tür davranışları ona gerçekten ağır geliyordu. O böyle tek başına otururken Ebu Cehil çıka geldi. Ona sövmeye başladı. Çevredeki düşük kimseler de bu duruma gülüşüyorlardı. Muhammed Ebu Cehil'e uzun uzun baktı. Sonra kendisiyle alay edenleri süzdü. Bunlar onlardı. Kurtuluşları için uğurlarında türlü acılara katlandığı kimseler. Hiçbir şey söylemedi. Orada bulunanlardan bir cariye Muhammed'in durumuna çok üzülmüştü. Onun böyle bir duruma düşürülmesi ağırına gitti. Henüz ona inanmamış olmasına rağmen kafasında onun ilkelerini sürekli tartıyordu. Cariye oradan ayrıldıktan az sonra Hamza'yı gördü. Elinde yayı, bütün heybetiyle bir avdan dönüyordu. Herkes hayranlık içinde onun geldiğini fısıldaşıyordu. Kardeşinin oğlu aşağılanır ve sövgülere maruz kalırken o nasıl böyle bir gururla gezebiliyordu ki? Haşimoğullarının rakibi olan bir aşiretin lideri yeğenine her türlü ağır sözü söylemişti. Haşimoğullarından birinin karşılaştığı bu aşağılanmaya Hamza acaba tahammül edebilir miydi? Cariye işte bu duygularla ona yaklaştı ve yeğenin Muhammed'in başına gelenleri keşke sen de görseydin dedi. Ardından da gördüklerini olduğu gibi anlattı. Ebu Cehil'in bunları yaptıktan sonra kibirli bir şekilde Kabe'ye gittiğini ve herkese bu olayı anlattığını söyledi. Hamza hiç kimseyle konuşmadan ve hiç kimseye selam vermeden doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. O, Kabe'nin avlusunda belli bir topluluğun arasında oturuyordu. Hamza ona saldırarak şöyle dedi. Ben onun dini üzerineyken, onun söylediklerini söylerken ona nasıl sövebilirsin? Haydi gücün yetiyorsa karşılık ver. Sonra yayıyla Ebu Cehil'e şiddetli bir darbe daha vurdu ve Ebu Cehil'in başını kanattı. Çevredekiler Ebu Cehil'e yardım etmek için ayağa kalktılar. Ebu Cehil, Hamza'nın onu kesinlikle bırakmayacağını anlamıştı. Bu adam kendisini öldürmeye niyetliydi. Hamza çevredekilerin hepsini yere serebilirdi. Ebu Cehil öldürücü bir darbe yemektense buna katlanmak gerektiğini düşündü. Öfkesini yutarak çevresindekilere seslendi. Bırakın onu. Kardeşinin oğluna ben bugün çirkin şeyler söyledim. Adamlar uzaklaştılar. Hamza gururlu bir şekilde Muhammed'in yanına gitti ve ona kendisine inandığını ve yardım edeceğini söyledi. Muhammed onu kucakladı ve gözlerinden yaşlar boşaldı. Kureyş silahşörlerinin başı artık Muhammed'le birlikteydi. Ona zarar vermeye artık kim cüret edebilirdi? Başkalarından 100 kişinin gelmesi, Muhammed'e inananlara Hamza'nın gelişinin verdiği moral ve gücü veremezdi. Kureyş ise Ebu Cehil'i kınamakla meşguldü. Hamza ile çarpışmaması gerekirdi. Eğer kavgaya tutuşsaydı, Kureyş'in silahşörleri onun imdadına yetişebilirlerdi. Hattab oğlu Ömer ve Velid oğlu Halid hala ayaktaydı. Ebu Cehil'in Hamza'ya yenilgisinden sonra Kureyş ümidini Hattab oğlu Ömer'e bağlamıştı. Hamza'nın Muhammed'i destekleyeceğini söylemesinden sonra Kureyş'in emelini ancak gerçekleştirse Ömer gerçekleştirebilirdi. Acaba Ömer Muhammed'e zarar vermeyi göze alabilecek miydi? Ömer'in önündeki en büyük engelse Kureyş silahşörlerinin başı Abdülmuttalib oğlu Hamza'ydı.